Merhabalar, ben Türkiye'nin en ödül sezonu manyağı sinema yazarı Umur Çağıntaş ve Seda Artar'la O Podcast'in yeni bölümünde bir kez daha huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Artar.
Hoş bulduk efendim. Ne kadar güzel bir sezon değil mi? En sevdiğimiz mevsim.
Evet. Ya benim en heyecanlandığım, en sevdiğim gün Oscar adaylarının açıklandığı gün. Yani sonrası gerçek bir downfall çünkü. Her şey çok belirginleşiyor. Oscar adaylarının açıklandığı gün çok seviyorum ve çok heyecanlanıyorum.
Son büyük sürpriz ihtimali değil mi?
Evet. Evet. Sonra zaten yani olağan şüpheliler dönüyor dolanıyor. Aynı ödüller alıyor. İzleyeceğiz. Brandon Fraser'ın ödül almasını izleyecektik mesela geçen sene şu zamanlarda. Bu nesi evet. Keyifli olabilir?
Evet. Anlıyorum seni. Ama diğer alternatif de Austin Butler'dı.
Ay o da doğru gerçekten. Geçen sene ne kadar korkunç bir yılmış.
Kötü bir yılmış.
Colin Farrell'ın hiç şansı olmaması falan.
Evet.
Neyse buradan da bütün İrlanda'mıza başta Ayo Eddie biri olmak üzere hepsine selamlarımızı yolluyoruz. Bugün Oscar tahminlerimizi yapacağız çünkü önümüzdeki salı günü Oscar adayları açıklanacak. Tabii bu tahminleri yaparken dağıtılmış bir altın küre ödüllerimiz var elimizde. Emmy ödüllerimiz var, BAFTA adaylarımız var. Bunları da böyle konuşa konuşa, koklaşa koklaşa bir şekilde konuya dahil edeceğiz. Pardon, altın küreyi konuşmuştuk ama sanki konuşmamışız gibi. Bir daha mı konuşsak Seda?
Yani yeri geldikçe bahsederiz illaki altın küreden de.
O zaman şöyle yapalım mı? En iyi makyaj ve saç tasarımı kategorisinden. merak etmeyesiniz sevgili dinleyicilerimiz, ana kategorileri konuşacağız. Ve en iyi film dalıyla başlayalım diyorum ben. Ben buradaki tahminlerimi güncellememişim bu arada. Neredeyse Seda ile aynı tahminlerimiz çünkü şimdi bakınca. Bir şeyden başlayayım Sedacığım, en iyi film yarışını kimlerin arasında görüyorsun ve kimlerden sürpriz bekliyorsun? Son birkaç koltukta kimler olabilir diyorsun? Buyursunlar.
Şimdi Oppenheimer ve Barbie bence içeride her türlü. Bence şu anlamda da güzel bir işaret. Uzun soluklu Oscar kampanyaları için iyi bir ışık yakıyor. Yani hani çok uzun süredir vizyonda olan, Ekim'i Kasım'ı aralığı beklemeden vizyona giren işlerin de buraya kadar gelebileceğini göstermesi açısından iyi. Geçen sene de Everything Everywhere All At Once benzer bir şey yapmıştı. Bu güzel haber. Hani iki filmin de çok hastası olmasak da. Geleceğe dönük. Killers of the Flower Moon bence içeride. Çünkü çok Amerikalı bir hikaye anlatıyor ve çok doğru bir yerden anlatıyor bence. Amerikan yerlisi bir yönetmenin konuya yaklaşımını görene kadar göreceğimiz en iyi yaklaşım bu diye tahmin ediyorum. Poor Things'i ben henüz izlemedim ama herkes çok beğendiği için onun içeride olduğunu düşünüyorum. Özellikle Arts and Crafts kategorilerinde. Bu daha sanat sepet, zanaat konularında.
Tam olarak sanat sepet olması Türkçe karşılığın.
Ve de bu şu ana kadar biraz hafife almıştım ama BAFTA ile beraber bir kere daha, BAFTA ve SAG ile beraber bir kere daha altı çizilmiş oldu. Sanki Holdovers da o ilk beşli içinde. Hani sadece beş aday görecek olsaydı bu beşli olurmuş gibi geliyor bana.
Çok katılıyorum.
Frontrunner şu anda Oppenheimer gibi gözüküyor ama göreceğiz. henüz düdük çalmadı. Geri kalan beşli için oyuncuların kalabalığını düşünürsek akademideki oyuncuların çok sevdiği işlere şöyle bir bakmak isterim. Yani buraya yazmadım ama bir Color Purple acaba mümkün mü dedirtiyor bana. Onu ayrı tutarak diğer kendi beşlimi sayayım. American Fiction zaten şeyde de Toronto'da da seyirci ödülü almıştı. O yüzden herhalde adaylar arasında göreceğiz. Ben şu ana kadar onu da hafife almıştım. Ama SAG'deki başarısıyla bir kere daha dedirtti. Anatomy of a Fall çok iyi bir yıl geçiriyor. In Your Face Macron. onu sanki burada görecekmişiz gibi hissediyorum ben. Bradley Cooper her yerde olduğu için ve alfabede de yukarıda olduğu için adı ve soyadı. O bir şekilde buralara girecek.
Arkadaşlar şunu düşünün. Martin Scorsese BAFTA'ya aday olamadı. Bradley Cooper aday oldu. Hem yönetmen hem erkek oyuncu olarak hem de senaryosuyla. Yani...
No. Yani Umur bilmiyorum. Doneler çok güçlü. Herhalde izlemem gerekecek Maestro'yu.
Of Seda. Şimdiden geçmiş olsun gerçekten. Overacting of Bradley Cooper'ın.
Hiç de sevmiyorum ya. Yani mesela Daniel Day-Lewis de overacting yapıyor ama ben çok severek izliyorum onun overact etmesini. Bradley Cooper'ı hiç de sevmiyorum gerçekten. Neyse. Neler yapmadık ki sanat için. Zone of Interest çok sessiz ve derinden geliyor ama ben göreceğimizi düşünüyorum. Adaylar arasında bu yılın hani dünyanın tarihsel olarak durduğu yere de çok iyi denk düşen bir vizyon zamanlamasıyla. Bir de sanki Past Lives'ı görürmüşüz gibi geliyor bana.
Evet, yani sen aynı onluyu düşünüyoruz. Aynı fikirlere sahip. Biz o yüzden hepsine katıldığımı söyleyebilirim. Ben bunlara ek olarak, yani bir 11.'miz, 12.'miz varsa bunlardan birisinin Ava DuVernay filmi Origin olduğunu düşünüyorum.
Origin'e... Ya evet, asılıyorlar değil mi?
Evet, tıpkı geçen sene Andrea Riseborough'a yapıldığı gibi, hem de aynı isimle, aynı ekip böyle bir gerilla kampanya yapıyor ama birazcık geç başladılar. Tam oylama
biraz
döneminden...
Biraz geç başladılar sanki.
Evet, tam oylama döneminden bir gün önce falan başladılar. O yüzden yalan olabilir bu. Fakat yani şu yarışın şimdilik yani en zayıf ikilisi American Fiction ve Past Lives gibi duruyor açıkçası. Birisinden birisinin yerini alırsa çok şaşırmayacağım. American Fiction ile Origin'in de aynı insanlar tarafından oy alacak yapımlar olduğu çok belli. Sanki oraya gidebilirmiş gibi.
Oynuyor.
Evet. The Color Purple'dan ya çok emin değilim çünkü... Yani SEG haricinde tamamen görmezden gelindi sezon boyunca. Meslek birlikleri de pek yüz vermedi. Bir de yani SEG'e de çok da aldırış etmiyorum ben söz konusu POC filmleri olunca. Çünkü SEG bu işte radyoda çalışan insanların da dahil olduğu After'la birleştiğinden beri POC'lerin çok daha ağırlıkta olduğu bir jüriye üye profiline sahip. Bu da bilhassa toplu performans kategorisinde bunu çok hissetmemize sebep oluyor. Bilemedim o kısımda. Bir Saltburn riski her zamanki gibi var. Yani BAFTA'da
da... Var mı sence? BAFTA'dan dolayı.
Evet, ya şeyden dolayı var bence. Brit oylarından dolayı var. Bir ondan da korkmuyor değilim ama uzak bir ihtimal tabii ki.
Tamam da Oppenheimer'a gidin oy verin Britseniz yani.
Ama bak işte şöyle bir surplus vote olayı var. Yani eğer aday yapım %10'un üzerinde oy alırsa ilk turda, ilk %10'un üzerine birincilik oyu alırsa bütün birincilik oyu aldığı pusulalardaki ikinciye de bakılıyor. Hemen. Ve o dağıtılarak konuluyor. Ya bu da işte böyle çok açık ara favori isimlerin pusulalarında ikinci sırada kim var diye düşünmemiz gereken bir şey. Bu arada Oppenheimer'ı yazanlar Saltburn'u yazar mı? Belki de yazmayabilir. Ama yine de aynı Britlerden oy alacağını düşünmekteyim. Bir de ya çok iyi geçirdi ya meslek birliklerinde. İnanılmaz absürt, inanılmaz gereksiz şeyler aldı, adaylıklar aldı. Çok da şey yapamıyorum yani, görmezden gelemiyorum açıkçası Saltburn'u. Şöyle bir önümü açtım Seda şu an. Saltburn, makyaj, prodüksiyon tasarımı, besteciler ve söz yazarları, kostüm tasarımcıları ve sanat yönetmenlerinden adaylık almış. Şu an sezonun en çok meslek birliği adaylığı alan 6. filmi. Evet.
Orada İlk 5'i de sayar mısın?
1 Oppenheimer, 2 Killers of the Flower Moon, 3 Barbie, 4 ve 5 aynı Maestro ve Poor Things. 6. sırada da Saltburn var. Sinir bozucu.
Evet.
Sinir bozucu.
Risk mi risk?
Risk mi risk? Evet. Ama tabii yani hani çok da şey de değil. Neyse. Bunun olmayacağını düşünmek istiyorum ben. Kısmet.
Çok kısmet anneciğim.
Çok.
Yani May December'dan bir May December burada anısına saygı duruşunda bulunmak lazım. Sezon başında en iddialı filmlerden biri gibi gözüküyordu. Meslek birlikleriyle beraber.
Yok oldu, gitti gerçekten.
Gitti. Hı-hı.
Öyle de bir film vardı be.
Canın sağ olsun be Natalie.
O zaman en iyi yönetmen kategorisinden de bahsedebiliriz.
Evet, geçebiliriz aynen.
Burada seninle iki farklı isme gitmişiz. Yani ikimiz de Christopher Nolan'ın aday olacağından, ödül alacağından eminiz zaten. Scorsese BAFTA'yı kaçırmış dahi olsa çok Oscar'ın ve akademinin yönetmeni bir filmi zaten bu. Bir üçüncü isim olarak yani yine BAFTA'yı kaçıran ama ben hiç zannetmiyorum Oscar'da ıskalasın. Yorgos Lanthimos var. Sonra ben açıkçası International Vote'un öne çıkacağına inanmaktayım ve o yüzden Justin Trier ile Jonathan Glazer dedim. Burada düzeltmemişim ama inanmıyorum. Seda'ya tahminlerini düzelttirdim, kendim düzeltmedim. Seda, Greta Gerwig ve Alexander Payne demiş. Vallahi hepsi bana çok mantıklı geliyor. Bütün permütasyonlar çok mantıklı geliyor şu an.
Şu da olabilir. Greta Gerwig yerine Justin Trier.
Evet. Evet.
Ama Justin Trier ile Jonathan Glazer'ın beraber girmesini pek beklemiyorum ben. Çünkü Yorgo Lanthimos da, yani Avrupalıların adayı olacak o da aslında.
Diyorsun.
Aslında çok Avrupalı bir film değil mi Poor Things yani? Hani
tabii.
Ekibinden şeyine, senaryosuna, yönetmenine ve bütün sensibilitilerine kadar, neyse o hani anlatmaya çalıştığı şeye kadar aslında çok Avrupa sinemasının bağrından çıkmış bir Gonca Gül. O yüzden de sanki Avrupalı oyu orada daha çok yoğunlaşacak gibi hissediyorum ben.
Ya çok haklı olabilirsin ama ben şey riskini atamıyorum. Yani Jonathan Glazer mı, Justin Trier mi kesin olarak aday olacağı bilemediğimden ikisinin birlikte tahminimi alıp böyle bir riske atmayayım dedim açıkçası. Bir de şey de geliyor, yani geçen bölümde de konuşmuştuk. Greta Gerwig'in adaylığında satılmışlık sohbeti var ya şeyin üzerinden, Mattel üzerinden. Bir onu düşünüyorum. Artı ya Alexander Payne de çok, ya film güçlü tabii ki de çok şeye benzemiyor mu? Coda ve Green Book misali davranacaklarmış gibi. Yani bu film kendi kendini yönettiği üzerine. Ben Alexander Payne'i birinci sıraya kimin koyacağından emin olamıyorum.
Birinci sıraya şey koyacak işte. Yani 70'ler 80'ler sinemasıyla büyüyenler koyacak.
Diyorsun. Bir de şunu da düşünmemiz lazım bence. Christopher Nolan'ın çok açık ara birincilik oyu alacak. Christopher Nolan'ı birinci sıraya koyanlar kimi ikiye koyar? Bu çok önemli bir soru bence.
Scorsese mi?
Scorsese mi diyorsun?
Yani ikisi de böyle büyük ölçekli ve epik diyebileceğimiz hikayeler anlatıyorlar. İkisi de işte çok Amerikalı hikayeler anlatıyorlar. Birbirine çok benzer filmler aslında.
Ben Jonathan Glazer'ı da koyabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Çünkü ikisi de Brit. Ve aynı damara oynayan Britler.
Ama birbirinden çok farklı filmler.
Evet, evet mi? Kesinlikle. Yok yok, farklı filmler. Ama ya bence Zone of Interest bir yönetmen filmi. Ve Oppenheimer'a da yönetmen filmi gibi davranıyorlar. Ki bence değil. Bir kas filmi.
Değil bence de. Bu Nolan'ın sanki... Şimdi oğlum boylar yine üşüşecek başımıza. Sanki böyle kiralık bir kameraymış gibi yönettiği bir film aslında.
Neredeyse her filmi gibi. Bizi dinlemiyorlar ya. Çok güzel bence salvo gidebilir buradan yani. Nolan ya bence de okay. Bir kiralık yönetmen gibi. Kendi senaryolarını çekiyor olmasına rağmen bir Ang Lee tadında. Çok da şey gelmiyor bana da. Filmleri arasında net bir bağ olmakla birlikte çok da özel bir yönetmenliği varmış gibi gelmiyor. Yani çok pardon. Şey üzerinden övülüyor olması falan, işte yeni bir teknoloji keşfetti. I don't give a fuck. O kadar umurumda değil ki. Yani keşfettiği teknoloji hiçbir şeye benzemiyor. Çünkü Oppenheimer dün çekilmiş gibi duruyor. Çok geçmiş zamanda geçmesine rağmen. Neyse. Nolan nefretim her yerde. Malumunuz kadın oyuncu dalına geçelim istiyorum. Burada da Seda ile 5'te 4 bir ortaklığımız var. O isimleri bir Seda saysın önce.
Emma Stone, ki ikimiz de alacağını düşünüyoruz herhalde.
Net
özellikle
artık.
Lily Gladstone'un kaçırdığı adaylıklardan sonra.
Bir küçük detay verebilir miyim bu arada? Dün Twitter'a yanlış yazmışım. Arkadaşlar BAFTA'da farklı bir oylama sistemi var. En iyi film ve senaryo harici, kilit kategoriler haricinde oyunculukta vesaire. BAFTA üyeleri oy kullanıyor. En çok oy alan 3 kişi direkt aday ediliyor. Kalan 3 kişi 10 kişilik jüriler seçiyor. Lily Gladstone'un aday olamaması demek, kadın oyuncu dalındaki top 3'den biri değil demek. Yani
değil
neymiş?
Demek.
Emma Stone, Margot Robbie ve Carey Mulligan muhtemelen. Ya da Emma Stone, Carey Mulligan, Sandra Hüller'dir ama Margot Robbie'nin de bir jüri save olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum. Dolayısıyla Gladstone'un favori pozisyondan düşmesine inanmamızın arkasında bu var. Onu bir söyleyelim.
Ama Lily Gladstone adaylığını göreceğiz bence ve son dakikaya kadar kampanyasını yapacaktır. O da öyle bir kraliçe. Carey Mulligan filmi karışık yorumlar alsa da kendisini beğenmeyen bir tek kişi bile görmedim. Zaten bir İngiliz gülü ve zaten overdue olduğuna inanıyoruz. Zaten çoktan Oscar almış olması gerektiğine inanılıyor. Tuhaf bir şekilde çok genç olmasına rağmen. Onun listede olduğunu düşünüyorum. Barbie'nin, yani Barbie'si ve de aynı zamanda yapımcı olarak da her yerde gördüğümüz ve çok iyi bir kampanya dönemi geçiren ve oyunculuğa biraz ara vermek istiyorum falan gibi demeçlerle de bence kendi kaşesini yükselten Margot Robbie bence 4. sırada kesinlikle. Senin listende de var. Ben Greta Lee demişim. Biraz Asya Amerikalı oyları, biraz azınlık oyları, biraz bağımsız sinema sevenler için Umur'da çok iyi bir yıl geçiren bir Avrupalı aktrisi koymuş buraya. Sandra Hüller, Anatomy of a Fall'la. Olabilir. Olmaz
evet,
diyemiyorum.
Evet, evet. Yani Greta Lee de olabilir. Burada şey de saymamız lazım. Orijinin başrolü Anjonia Listeydir. Bize direkt şok yaşatabilir. Kerim Aligan'la ilgili şöyle bir durum var bence. Daha önce aday olduğu iki seferde de Oscar'ı aldığı bir senaryo yaşanabilirdi. Yani
çok yaklaştı iki seferde.
Evet. Meryl Streep'in elinden de alabilirdi. Frances McDormand'ın elinden de alabilirdi. O yüzden galiba birazcık almış olmalıydı diye davranılıyor.
Biraz şey de öyle ya. Saoirse Ronan'ın da öyle ya, yani 23 yaşında mı ne, overdue demeye başlamıştık onu da. Bu kadar iyi olunca ve hani bu kadar akıllı seçimler yapınca yaşanıyor böyle şeyler.
Kraliçeler, ne diyelim, ikisini de seviyoruz bu arada, yapacak bir şey de yok.
Ve muhtemelen önümüzdeki 10 yıl içinde de ödüllerini aldıklarını göreceğiz.
İnşallah birer Amy Adams'a ya da Jessica Chastain'e dönüşmeden. Çünkü ben Carey Mulligan'ı sanırım The Eyes of Tammy Faye tarzı bir şeyde izlersem saçımı başımı yolarım. Neyse ki Amy Adams bıraktı bunları. En son Big Eyes falan yapıyordu, yani öyle bir çaresiz haldeydi. Ama şimdi rol bulamıyor gibi duruyor.
Lütfen, en son Hillbilly Elegy yaptı.
Unutmuştum.
Son büyük kepazeliği o. Bezda gerçekten abi, üzülüyorum.
Evet. Hayatta beni en çok güldüren şeylerden birisi Amy Adams'ın Arrival'da Oscar'a aday olması gerektiğini delice savunan tipler. Arkadaşlar ya. Get alive.
Ya Arrival'ı çok seven çok seviyor gerçekten. Diyecek bir şeyim yok.
Yo ya, filmi geçtim hadi, filmi sevdin, bir hataya düştün. Ya o performansı övecek ne yaşadın be birader. Ay nasıl aday olamamıştı ama vallahi. O sene ben 4 kilo verdim Oscar adaylara çıktığında dükkanda. Ay benden nefret ediyorlar şu an ama yapacak bir şey yok. Erkek oyuncu kategorisiyle devam edelim o zaman. Çünkü erkek oyuncu dalında inanılmaz bir kargaşa başladı. Burada evet, bir açılışı yapacak olursak Paul Giamatti belli ki Oscar'ı alacak. Holdovers'ın elinin ne kadar güçlü olduğunu BAFTA'da görmüş olduk. Critics Choice'da da böyle kritikler minik bir önden ön izleme yapmış oldular. Cillian Murphy son dakikaya kadar tabii ki de favorimize alternatif olarak yarışta. 3 numara Bradley Cooper, neyse ki 3 numarada. Çünkü yarışın Austin Butler'ı olduğunu düşünüyorduk belli bir yere kadar. Allah'ıma şükür gerilere düştü. Sonrasında işler açıkçası karışıyor. Biz Seda ile ortak bir şekilde Leonardo DiCaprio demişiz. Ama Leonardo'nun hem SAG adaylığını hem de BAFTA adaylığını ıskaladığı gözlerden kaçırılmasın. Tabii BAFTA ile ilgili şunu da söylemek lazım. Yani top 3'den biri olmadığını biliyorduk zaten Leo'nun. Jüri de Leo'yu kurtarmak istememiş. Seda burada 5. olarak Jeffrey Wright demiş. Savunmanı yaparsan ben de kendi savunmama girişeceğim.
Jeffrey Wright çünkü American Fiction'da belli ki oyunculu birlikleri beğenmiş. Ayrıca Jeffrey Wright da sevilen bir Amerikalı oyuncu. Yani Türkiye'de az tanınıyor bence ama Amerika'da gerek Broadway oyunlarıyla gerek rol aldığı dizilerle, işte en son Batman'de izledik mesela, büyük filmlerle çok iyi tanınan bir karakter oyuncusu. Burası da tam onun aday olacağı bir kategori bence. Yani bu erkek oyuncu ama aslında nasıl anlatması zor. Ya böyle tanınan, sevilen ama işte fırsat bulmuşken şey aday edilen. Ya.
William Dafoe, Richard Jenkins, Bill Nighy böyle... Ay biliyoruz evet, her şeyde söyledin. Bu adam vardı ve nihayet böyle bir rolü üstlendi. Hadi arkadaşlar aday edelim. Çünkü öyle bir kontenjanı var bu dalın. Yani hiç var, şey evet. Olmasın.
Ha bu arada burada Coleman Domingo'yu da görsem şaşırmam. Çünkü bütün hayır, aday oldu. Her şeye aday oldu. O yüzden hani DiCaprio'yu acaba onunla mı değiştirmek gerekir onu da bilmiyorum.
Ya Coleman Domingo ama çok şey kokuyor ya. Lady Gaga'nın House of Gucci. Ya da işte Emma Thompson'ın Saving Mr. Banks kokuyor. Yani her yere aday olup Oscar'ı ıskalayan isimler olur ya işte, ya da Rush'taki Daniel Brühl falan. Como Domingo bana çok öyle geliyor çünkü film çok kötü ve Domingo'yu kimin birinci sıraya koyacağını ben kestiremiyorum. Nitekim Jeffrey Wright için de hislerim bu yönde. Çok haklısın. Ama bilemedim, emin olamıyorum. Ben biraz tutku oyu arıyorum bu kategoride. Yani o Paul Mescal'ı bulmaya çalışıyorum daldaki ve elim ister istemez Andrew Scott'a gidiyor. Çok saçma bir tahmin şu an çünkü BAFTA'ya bile aday olamadı. Ve BAFTA'da evet. Top 3 olmaması benim için yılın şokudur. Belli ki Top 3 Murphy, Giamatti ve Cooper'mız. Ama Oscar'ın oylama sistemi içerisinde bu kadar iyi kampanya sürecini yürütmüş, oylama döneminde gündemde kalmış, bununla birlikte sektör içinde sevilen Fleabag ve Sherlock tarafından hani böyle bir ününe de ün katılmış Scott'ın es geçmeyeceğine inanmak istiyorum. Her yıl bir şey vardır, böyle çoğu önemli ödülü es geçip buraya aday olan mümkünse non-American birisi mutlaka olur. Bu işte filminin gücüne bağlı olarak da olabiliyor. Marine'de Tavir örneğinde olduğu gibi ya da işte performansın bir şekilde kendini izletmesine de bağlı olabiliyor. Antonio Banderas, Pain and Glory örneği gibi. Ben Andrew Scott'ın Banderas damarına yakın bir yerden adaylık alabileceğine inanmak istiyorum. Olmazsa da ya bu uğurda öldüm derim. Hakkımla.
No guts, no glory kardeşim.
Yani vazgeçmeyeceğim bu tahminimden. Bir şey yapabilirim tabii. Leonardo DiCaprio yerine son dakikada Jeffrey Wright koyabilirim. O da böyle bir içimde bir hissiyat olarak duruyor ama bakalım. O riski alır mıyım emin değilim.
Ay hadi bakalım.
Haydi
evet bakalım. Bu benim çok heyecanlı olduğum bir kategori. Yani sonuna kadar. Paul Giamatti, Cillian Murphy geçen hafta da konuşmuştuk. Yani olabilecek en iyi ikili gerçekten. İki tane underdog bu noktaya kadar gelmişler ve ödül ikisinden birine gidecek tahminen. Muhteşem bence.
Şey de böyle yarış hiç beklemediğimiz bir yerlere savruldu gibi geliyor bana. Bir hoş bir şey hissediyorum ama bakalım bakalım. Ne sürprizlerle karşılaşacağımıza dair önümüz açık. Yardımcı kadın oyuncu dalına geçelim. Ben bu sırada tahminlerimi güncelledim.
Çakal.
Evet. Çünkü ben sistemde güncelledim, şeyimde güncelledim. Nedense burada senin göreceğin yerde güncellememişim salak gibi. Evet Sedacığım, buyurunuz. Pis sizin efendim.
Yani kimin alacağı belli zaten. Holdovers'taki şahane performansında Divine Joy Randolph'u muhtemelen Oscar'ı da havaya kaldırırken göreceğiz. Kendisinin bundan sonraki seçenekleri adına önemli ve iyi bir hamle olacak. Ödül böyle gidince ben çok mutlu oluyorum. Böyle hani önündeki imkanları arttırma ihtimali olan birileri alınca umarım öyle de olur. Benim listemde Sandra Hüller var. Hani Anatomy of a Fall'la gelen popülaritesi Zone of Interest'le birleşecek ve burada bir yardımcı kadın oyuncu adaylığına dönüşecek gibi hissediyorum ben. Color Purple tamamen es geçilmemesi adına Danielle Brooks'un adı burada benim listemde var.
Ben izledim bu zaten arada.
Ha evet gelmiş gördüm. Konuşalım yeri gelmişken istersen. Emily Blunt zaten şu in diyorlar ya yani ilk günden beri ay herhalde aday olacak dedik. Supportive wife, supportive alcoholic wife kategorisinden burada. Biliyorsunuz ki her sene olmazsa olmazdır. Bir diğer kavgacı eş kategorisinde ben Penelope Cruz'un da imkansız olmadığını düşünüyorum. Benim 5. sıram Penelope Cruz Ferrari ile.
Bu da çok şey geliyor bununla. Yani şuraya Jodie Foster'ı yazabilirsiniz arkadaşlar. America Ferrera yazabilirsiniz. Taraji P. Henson yazabilirsiniz. Julianne Moore yazabilirsiniz. Yani böyle bir 7-8 kişi var. Ve biri var, haricinde evet. O da Divine Joy Randall. Hiç kimse favori değil.
Hiç kimse ödül almadı gibi bir durum var hatta.
Color Purple izledikten sonra şunu gördüm. Yani Danielle Brooks okey. Filmin tek bir yıldızı var. O da Fantasia Barrino. Yani çok iyi oynuyor kadın. Yani eğer biri aday edilecekse o aday edilmeli. Danielle Brooks nasıl buralara geldi? Bir noktada nasıl Oscar'ı alacağı düşünüldü? Şaşırdım kaldım. Bununla birlikte yani bir akademi bize şok yaratır ve Lily Gladstone'u burada aday eder mi diye de düşünmüyor değilim.
Ooo çarşı karışır.
Çarşı güzel karışır öyle bir durumda. Ve yani Divine Joy Randolph'un Oscar'ı da geçmiş olsun der. Soğuk suyunu içer hanımefendi öyle gelir. Fakat bu yönde bir anlatı oluşmadı. Sadece şeyden sonra bir şüphelendim işte. Yani BAFTA'nın kadın oyuncu da aday etmemesinin arkasındaki sebebi aramaya çalışıyorum. Ama genel olarak bir Scorsese'nin filminde çok ölüp bitmemişler gibi de duruyor. Çünkü filmden sadece Robert De Niro'da edilmiş. Bilemiyorum ya, ben Jodie Foster dedim. Kati surette inanmıyorum Jodie Foster'ın aday olacağına. Son dakika Amerika Ferrera yazabilirim inatla. Fakat Barbie'nin de BAFTA'dan sadece 5 adaylık almış olması kafamı çok karıştırdı.
Bana Julianne Moore mesela daha yakınmış gibi geliyor. Amerika evet, Ferrara'dansa Julianne Moore daha yakınmış gibi geliyor.
May December'dan bir... neredeyse nefret ettiklerini düşüneceğim bir durum yaşanıyor. Yani bir iki eleştirmen birliği ve altın küre haricinde kimse umursamadı May December'ı. Acaba çok fazla oyuncuların rutinlerine çomak sokan bir film olduğu için mi diye de düşünüyorum. Kafalar karışık. Yoksa
olabilir. Şey diyorsun, çok yakın.
Evet evet. Too close to home.
Evet. Fazla samimi.
Evet. Beyefendi lütfen birazcık geride durur musunuz? Falan gibi bir durum yaşanıyor sanki.
Olabilir. Olabilir.
O zaman yardımcı erkek oyuncu dalıyla devam ediyoruz.
Devam edelim.
Hanımefendiler, beyefendiler, deyefendiler. Robert Downey Jr. bu ödülü alacak. Çok üzücü. Yani bu ne bileyim, Yetkin Dikincilerin Atatürk rolüyle Oscar alması kadar saçma bir şey bence.
Geldi ve milli örneğin için teşekkür ederim.
Rica ederim efendim. Ya bu kadar böyle kitabına göre oynayıp ve çok da kötü yazılmış bir rolle ödül alacak olması üzücü Robert Downey adına. Zirveye ortak tabii ki de Ryan Gosling. Çünkü o bir Kanadalı ve çok seviyoruz. Robert De Niro belli ki Killers of the Flower Moon'un en çok sevilen performansına sahip. Onu da ben 3. sırada niyeyse olduğunu düşünüyorum. Evet.
Tamam, kötü değil ama Robert De Niro lafın gelişi değil. Kelimenin gerçek anlamıyla uykusunda oynamış resmen.
Yani evet. Hani. Bilmiyorum, galiba çok böyle... yıldızlaştığı rollerin kötücüllüğüne yakın bir şey canlandırdığı için evet. Böylesine ilgi görüyor.
Evet, ama yani mesela Cape Fear'daki performansından ne farkı var bu performansın? Zaten 30 yıl önce yaptı bunun aynısını, 30 yıl önce yaptı yani.
Vallahi ya.
Bu filmin dünyasında bir kere daha yapmış. O da Robert De Niro benim hayatta en sevdiğim aktör olabilir. Yani hani bir liste yapsam, film izleyerek geçirdiğim vakitleri alt alta yazsam, hani aldığım ekran keyfi falan filan, bunu analitik bir düzleme döksem en üste çıkabilir. Ona rağmen gerek yok böyle bir adayla bence.
Yani katılıyorum bu arada ben de. Ama beğendiğimi de söylemeliyim. Fakat yılın en iyi 5 listesi arasında saymamız gerektirecek bir durum yaşanmamış. Katılmıyorum.
Yok, bence de.
Şeyi de söyleyeyim bu arada. Yani şeyi de söyleyeyim diyorum. Bir fikrim geldi sen bunu söylerken. Akademi üyesi Türkiyelileri podcast'ta konuk alıp kime oy verdiklerini öğrenip sonra da mümkünse shame'lemek ya da bize hani neden oy verdiğinizi 100 kelimede açıklar mısınız gibi. Ne dersin?
Bana söylediğin gibi az önce sen savun, ben sonra söyleyeceğim demek
mesela.
Savun oylarını.
O podcast'in böyle şey bir bölümü. Sorgu Adası adında yan çarını yapabiliriz.
Evet, olabilir.
Evet, gözümüz sizde. Pınar yaşansın. Fidan, Harika Uygur, Zeynep Atakan, Gökhan Tiryaki, Nur Bilge Ceylan. Arkadaşlar hazır olun, hepsi geliyorlar. Devam ediyorum. Ya sonrasında işler birazcık karışıyor açıkçası. Robert Downey, Ryan Gosling ve Robert De Niro'dan sonra. Ya Mark Ruffalo'yu izleyip de aday etmeyecek birinin ben deli olduğunu düşünüyorum. Ama bilin bakalım nereye aday olmadı? SGV BAFTA'ya aday olmadı.
SGV BAFTA'ya inanılmaz.
Bu dalda
bir... Hayır, özellikle SGV, ben anlamıyorum ya. Mark Ruffalo kadar sevilen, cömert...
Şey efendime gördüm söyleyeyim. Ben. Mark Ruffalo'ya geçmişte de birkaç filmiyle böyle adaylık vermemişse. Yani Ruffalo ile ilişkisi ilginçmiş.
Artı, bayağı bir şey var yani diyorsun. Evet, bir mevzu var orada.
Çok vocal bir Palestine ünlü olmasından sebep de bir şekilde dışarıda kaldı da düşünülebilir. Yani.
Güzel kalbi yüzünden mi başına geliyormuş bunlar?
Çaktırılmayan
hem yakışıklı, hem iyi, hem yetenekli. Ağlayacağım şimdi.
Tam burada yani keşke telif olmasa da Ebru Gündeş'in hem sempatik hem yakışıklı şarkısını girsek. Doğrusu pek hoş bir delikanlı. Ben Poor Things'in favori olmasından sebep ve bu dalda açıkçası tembelliği de sever akademi bir filmden iki oyuncuya aday etmeyi. Willem Dafoe'nun aday olabileceğini düşünüyorum. Ama Seda'mız inatla, bakın inat.
Charles Melton diyor.
Evet, o da onun Andrew Scott'ıdır yani. Buyurun, neden Melton?
Yani o da çok iyi bir sezon geçirdi bence. Tamam yani BAFTA'ya aday olamamış olabilir. SEG'de ama SEG zaten izlememiş May December'ı. Yani onu bir park edelim. Bence iyi de bir performanstı. Eğer Asyalı Amerikalılara düşman değilse akademi, eğer ırkçı değilse aday etmesi gerektiğini düşün.
Olabilir yani. Parasite ve Everything Everywhere All At Once'a ödül verdiler diye ırkçı olmayacaklarını düşünemem ben açıkçası. Olabilir. Bunların ne yapacağı
olabilir,
belli olmaz.
Bunlar hep mümkün. Aynen. Bunlar hep mümkün.
Aa, bu çok yakışıklı
ya
falan.
Ya böyle diye. Biraz... ya biraz böyle bir boy wonder durumları oldu ya sezonun ortalarında bir yerde. O yüzden de imkansız olmadığını düşünüyorum ben. Ama senin dediğin de gayet. Ben bir de Dominik Sessa'yı görsem çok mutlu olurum. Onu da belirtmiş olayım.
Ona gelecektim. Holdovers bu kadar favori pozisyonundayken ve açıkçası Holdovers bence şey bir oyun, üçlü bir oyun. Sesa'nın da parmağı büyük bu oyunda, katkısı büyük. Yani isterim Sesa'yı burada görmek. Keşke. Başka kim vardı?
O da altıncımız sanki değil mi?
Evet, çok o net zaman. Bir altıncımız Charles Melton diyorum. Dominik Sessa. Ben Charles Melton'ın yedinci olduğunu düşünüyorum çünkü. Sterling K. Brown var.
Seg adaylığı da var.
Evet, bir sürpriz yapabilir. Sonra da belki All of Us Strangers'dan Paul Mescal düşünebilir. Ya da Anatomy of a Fall'daki çocuk akıllara getirilebilir. Milan Machado, Grey.
Ama o da çok şahane bir yıl geçirmedi.
Yani yok.
Eleştirmenler çok bahsetti kendisine ama öyle çok hani adaylık aldı falan dedirten bir haber hiç görmedim.
Yok, BAFTA'nın uzun listesine dahi kalamadı yani. O kadar şey bir yıl hiç geçirmedi hatta. Birazcık şey gibi düşünmemiz gerek onda. Yani aday olursa şayet bir Marina de Tavira Roma gibi. Yani hiçbir yerde adı geçmeyip tamamen kampanyası sayesinde. Tabii Marina de Tavira'nın da şöyle bir durumu vardı. Roma ekibinden İngilizce konuşabilen tek insandı ve gittiği her yerde çevirmenlik yapıyordu. Birazcık sempati oylarını topladı. Yani Parasite'daki o Bong Joon-ho'nun çevirmen kız vardı yanında. Belki filmde oynasa onu da aday ederlerdi. Akademi o konuda biraz salak.
Evet.
Senaryo kategorilerinden bahsedeceğiz. Ben burada güncellememişim ama tahminlerimizin aynı olduğunu söylemek isterim. Ben de Maestro diyeceğim çünkü. Anatomy of a Fall Barbie'nin uyarlama senaryo dalına geçmesiyle birlikte artık net bir favori pozisyonunda. Holdovers çok büyük bir alternatif. Past Lives çok büyük bir alternatif. May December'ın ben tek başına senaryo adaylığı alacağına inanıyorum artık. O da bu adaylık olacak. Beşinci sırada da Maestro var. Ama gönül tabii ki de Miyazaki'yi, The Boy and the Heron'u görmek ister. Sen de istersen uyarlama senaryoyu söyle Seda.
Tabii ki. Barbie'nin buraya taşınmasıyla uyarlama senaryodaki şansı aslında artmış oldu. Yani bir senaryo Oscar'ı şansı artmış oldu tahminen. Frontrunner olduğu için Oppenheimer'ı burada görüyorum. Bir de hani işte çok acımlı bir kitaptan uyarlanması, önce kitabı okuyup sonra filme hazırlanmaları falan çok böyle dile getirildi. O yüzden hani senaryo vurgusuyla, hani hiçbir Nolan filminde bunu bu kadar görmedik bence, senaryo vurgusuyla ilerlemeyi. O yüzden burada olduğunu düşünüyorum. Poor Things yine uyarlaması çok zor bir kitaptan uyarlandığından ötürü bence burada. Ben Frontrunner gibi düşündüm Poor Things'i ama yine filmin nasıl bir performans göstereceğine bakar aslında. Killers of the Flower Moon, bu da yine çok uyarlama olması üzerine çok konuşulmuş kitaplardan, şey, filmlerden bir tanesi. Bir de filmi, yani hikayenin anlatıyı sahneye, filme çevirirken anlatıyı böyle ters düz etme, hani kendi üzerine devirme falan gibi numaralar yaptıkları için şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben Zone of Interest dedim bir de, çünkü birden fazla kategoride göreceğimize inanıyorum ve hani yabancı dilde adaylar senaryoda çok sık kendilerini gösterir oldu son yıllarda. En önde giden, en güçlü olana da. O yüzden Zone of Interest'i burada göreceğimizi düşünüyorum. Ama Umurcuğum American Fiction demiş.
Ben senaryo dalında her sene çok büyük bir snap görüyoruz. Böyle hiçbirimizin öngöremediği bir şey oluyor bu. Ben Oppenheimer ya da Killers of the Flower Moon'un senaryo kategorisinde dışarıda kalabileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, bu yani BAFTA'da Killers of the Flower Moon kalmış. Birincilik oylarını düşünmemiz lazım. Oppenheimer'da Killers'da, evet, Oppenheimer senaryo üzerine çok yoğunlaştı. Kabul ediyorum bunu. Fakat ikisinin de senaryo filmleri ya da senaryosu çok kuvvetli filmler algısı çok yok açıkçası. Ben Barbie, Poor Things, American Fiction ve Zone of Interest'le birlikte ikisinden birisi aday olabilir gibi geliyor bana. Ama hangisinin dışarıda kalacağına emin olamadığımdan American Fiction dedim. American Fiction'da tahmin etmeyecektim. Fakat BAFTA'ya bile aday alınca açıkçası bir korktum. Zone of Interest'da çok senaryo üzerinden yürüyen bir film olmadığı için, bir yönetmen filmi olduğu için böyle bir şeye giriştim ama muhtemelen çok çok çok yanılıyorum. Kesin aday olacak. Sadece dışarıda kimi kalacağını gerçekten kestiremiyorum. Ama hani kafama silah da yasaydınız muhtemelen Killers of the Flower Moon'u dışarıda bırakırdım. Birazcık sezonun başına göre eli daha zayıf geliyor bana Scorsese'nin filminin. Hani sanki
evet, çok güçlü başlayıp biraz zayıfladı bence de.
Evet, kampanya belli bir noktada böyle bir rahatladılar. Tamam ya, biz aday olacağız deyip bıraktılar gibi geliyor bana. Bunun da etkisini senaryo kategorisinde görebilirmişiz gibi geliyor. Ama yani bu altılı arasında yarış. Bunun dışına hiçbir şekilde çıkmaz. Onu da söylemiş olalım. Hı. Tüm bunlarla birlikte bir de uluslararası film dalını konuşmamız lazım. Uluslararası film dalında Akademi bir ay öncesinden biliyorsunuz bir uzun liste duyuruyor. 15 filmlik bir liste duyurdu. O yüzden tahmin etmek biraz daha kolay gibi duruyor olabilir uzaktan. İki büyük favorimiz var. The Zone of Interest kesin ödülü alacak. Society of the Snow en büyük alternatifi. İkimizin de çok beğendiği İlker Çatak filmi The Teacher's Lounge, Öğretmenler Odası. Yani ben herhangi bir akademi üyesini izlediyse bu filme karşı koyabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Maripol'da 20 gün var. Ukrayna'nın adayı bir belgesel. Çok zamanlı ve akademinin de birazcık şey hissedeceği, Ukrayna Savaşı'nı bakın unutmadık, hani buradayız diye olayı sahipleneceğini düşündüğüm bir meselesi var. Ben son sıraya bir sürpriz bir şey koydum. Onu koymamın sebebi de burada kendi fikrim olduğundan değil. Çok güvendiğim Oscar tahmincileri Pete Hammond, Anne Thompson, Amerikatsi, bu Ermenistan'ın adayının son haftalarda inanılmaz fazla gösterim yaptığı ve bu gösterimlerin çok iyi geçtiği, akademi üyelerinin çok beğendiğini söylediler. Ve burada mutlaka işte Butan'dır, Kamboçya'dır bir sürpriz aday mutlaka görüyoruz. Bu sene de o sürpriz adayın...
O neymiş ya deyip herkesin birbirine baktı değil mi?
Aynen. Ermenistan olacağına inanıyorum. Çünkü Sedaf Oğlunlu istemiş. Ya ben akademi üyelerini Karusmaki'yi anlayacağını hiç zannetmiyorum Seda.
Ama bu nispeten anlaması kolay bir film değil mi? Henüz izlemedim ama çok yakında izleyeceğim. Çünkü bugün Mubi'ye geldi.
Anlaması kolay da çok Karusmaki yani. Yine en üst seviyede Karusmaki. Değişen hiçbir şey yok.
Diyorsun.
Evet.
Yani böyle hani sinemayla bağlantılı olması falan feşmekan. Böyle bir romantik komedi ambiyansı olması. Diyorsun yine de olmaz. Ama adaylık vardılar. Golden Globe'da çok yeni aday oldu kadıncağız.
Evet.
Ama farklı kitle diyorsun.
Çok başka kitle
yani
diyorum.
Okay.
Bir de HFPA'nın içerisinde çok fazla Kuzey Avrupalı var. O kadar değil bence. Akademi o kadar değil bence. Yanılıyor da olabilirim burada. Yani şeyler aday oldu neticede. Winterberg'ler, Östlund'lar, yok efendim aldılar Worst Person in the World'lar falan. Yani şu an saçmalıyor olabilirim ama onlar kadar seyirci canlısı bir iş değil. Birazcık içine girmek gerekiyor. Ben bir Fallen Leaves'e inanmıyorum. Şeye de inanmıyorum burada. Perfect Days'e de inanmıyorum. İzledikten sonra özellikle. Onun da en büyük tabii şeyi, artısı. Perfect Days'e Anatomy of a Fall'un şirketi aynı. Neon. Ve Anatomy of a Fall Fransa tarafından yollanmadığı için Oscar'a. Neon uluslararası film kategorisinde sadece Perfect Days için çalışabildi. Ama bir düşünelim yani. Sezonun neresinde Wim Wenders'ı gördük? Hani herhangi bir yerde
görmedim,
hatırlıyor musun?
Görmedim, haklısın.
Yok. Amerikatsi ekibi çok uğraşıyormuş. Bilemiyorum. Ben bir sürpriz bekliyorum açıkçası. Şey de olabilir.
Adı da Amerikatsi yani bu arada.
Ya hikayesini de okuyunca o kadar Oscar kokuyor ki. Bilemedim yani. Ben güveniyorum Pete Hammond'la Anne Thompson'a. Bir Andrew Scott meselesi gibi buna da bir sırtımı dayadım bakalım. Yani.
Hadi bakalım.
Hadi bakalım. En çok adaylık alacak 3 filmi tahmin edelim birlikte.
En çok adaylık alacak 3 film.
Oppenheimer cepte. Okay. 10 üzeri bekliyoruz. Çok net.
Net. Evet. Evet. Killers of the Flower Moon.
Okay. Ve?
Üçüncü kim? Ve Poor Things herhalde. Yani kostüm ve production design, visual effects belki. Var mı visual effects listesinde?
Var, var. Oppenheimer yok, Poor Things var.
Mesela. Poor Things herhalde üçüncüde. Sende ne var?
Ben galiba şey diyeceğim. Oppenheimer, Poor Things, Barbie.
Barbie.
Çünkü Barbie'nin olabilir. Yani işte özgün şarkıda çifte adaylık çıkaracak zaten. Prodüksiyon, kostüm böyle bir dolup taşacak gibi geliyor bana Barbie'de.
Peki o zaman şey en düşük performans hangisi gösterecek?
Neyden? Bu favoriler arasından mı yoksa genel mi söylüyoruz?
Evet, bu favoriler arasından en çok aday olan 3 filmden en az oransal olarak en az ödül alacak olan.
Ben Poor Things
hep olur diyorum. Ya genelde de Scorsese'nin filmi olur.
Ha evet, Scorsese var. Doğru, Scorsese 0 çekecek.
Gangs of New York yılı gibi düşün.
Scorsese çok net 0 çekecek arkadaşlar. Yani hiçbir dalda ödül beklemeyin. Ancak Lily Gladstone'un yardımcı kadın oyuncuya aday olması lazım ki o film Oscar alabilsin. Haricinde hiçbir yarışta favori değil artık. Alabileceği hiçbir şey yok. Ben kurguya aday olamayacağını düşünüyorum o filmin. Sert
evet,
mi girdin?
Evet, öyle gözüküyor. Yok, öyle gözüküyor. Ve daha önce de yaşandı Gangs of New York'ta da. Yılın en çok aday olan filmi diye yanlış hatırlamıyorsam ve sıfır
evet.
Çekti.
Irishman'da da yaşandı. Poor Things de muhtemelen bir Oscar alacak yani. O da kadın oyuncu Oscar olacak.
Kadın oyuncuyu ya. Alacak.
Hayırlı olsun be Emma Stone. Ay inşallah güzel bir yere koyar evde. Şöyle gittiğimizde
Kate
şey yaparız.
Kate banyosuna koyuyormuş ya. Hmm. Çok mantıklı.
Ben de öyle yapardım muhtemelen ya. Banyoya
yani şarkı. Bir tanesini yatağımın karşısına koyabilirdim. Uyanınca ilk gördüğüm şey olsun diye.
Ah evet, başarılı.
Ama ikinci Oscar'ımı banyoma koyabilirdim ben de.
O zaman kapanışı mantıklı. Şuradan yapalım mı? Bir Oscar, daha önce bunu konuşmuştuk ama tekrar konuşalım. Bir Oscar alacak olsaydın hangi dalda almış olmak isterdin?
Hangi dalda almış olmak isterdim? Yani Best Actress yıllarımı geride bıraktığımı düşünürsek... Önümüzdeki 10 yıl içinde alacaksam orijinal senaryo. 60'ımdan sonra alacaksam Best Actress. Nasıl?
Diyorsun. Güzel, güzel.
Frances McDormand gibi.
Güzel, bence okey.
Sen?
Ben galiba şey isterdim ya, Best Director isterdim. Şu an o yaşlarımdayım. Yönetmen okey, hafif ego, hafif bir ben bilirim. oyuncularla kankicilik falan filan. Geçen sene galiba senaryo demiştim ama bu sene yönetmen diyorum arkadaşlar.
Ay yönetmenlik çok iş ayol, uğraşamam vallahi.
Evet, ama işte böyle bir next best thing'e dönüşmek, herkesin seninle çalışmak istemesi falan filan. Böyle bir çıktığında sahneye ağlamak falan.
Demir Şazel diyorsun.
Evet evet, ama biraz da politik bir konuşma yapmak, Türkiye'ye hani şey yollamak, birazcık işte Türkiye'den çıkmak ve queer olmak üzerine bir şeyler söylemek falan filan. Hani bunlar böyle bir hayalimden şeyimden geçenler. Hafif bir Erdoğan'a küçük bir salvo.
Neden olmaz?
Bir anda sahneye çıkıp Kılıçdar, Kılıçdar, Kılıçdaroğlu diye şarkıya girmek falan.
Sen yavaştan seçim havasına girmişsin, tebrik ediyorum.
Evet evet, zamanı geldi, zamanı geldi. İstanbul'da Sarıgül zamanı geldi diyerek hatta burada toparlayıp bugün sizi övmek istiyoruz köşesi yapmıyoruz. Çünkü bu Oscar adayları özel bölümü gibi bir şeydi. Oscar tahminlerimizi yapmış olduk. Ben de salı gününü büyük bir hevesle bekliyor olacağım. Şu an tam saati belli değil. Saati belli olduğunda da Oscar boyun sosyal medya hesaplarından zaten paylaşıyor olacağım tarihleri. Bizi buraya kadar dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Lütfen bize Spotify ve Apple Müzik üzerinden abone olmayı unutmayınız efendim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.